Devlet, Eflatun, Platon. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1. Basım, Ekim 1999. Çevirenler, Sebahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz. Okuyan, Şule Tüzül. Milattan önce 427-347 yılları arasında yaşamış olan Eflatun, düşlediği en iyi devleti Sokrates'le birlikte bu kitapta anlatır. Devlette iki düşüncenin çatışmasına tanık oluruz. 1. İnsanlar doğuştan iyi ve eşittirler. Toplumun kötü düzeni onları bozuyor, güçlüler güçsüzleri eziyor. Kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı silah oluyor. 2. İnsanlar doğuştan ne iyi ne de eşittirler. Yalnızca güçlü ve güçsüzler vardır. Güçlünün güçsüzü yönetmesi doğa gereğidir ve doğrudur. İnsan haklı olmaya değil, güçlü olmaya bakmalıdır. Buradan yola çıkarak devletin bugün insani değerler başlığında ele aldığımız birikimin kaynaklarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce doğuda ve batıda kutsal değilse bile en önemli kitap devletti. Bugüne kadar ortaya atılmış bütün devlet kuramlarının, bütün toplum düzenlerinin devlette ipuçları hatta kaynakları bulunur. Rönesans'tan bu yana politika alanında ne düşünülmüşse devlette çekirdek olarak vardır. Özetle devlet, insanlığın iliklerine işlemiş bir yapıttır. Platon, Eflatun, yalnız Sokrates öğrencilerinin değil, fakat belki tüm Yunan filozoflarının en büyüğüdür. 427-348-47. Büyük bir düşünür ve parlak bir yazar olan Eflatun sayesinde Yunan felsefesi gerek şekil gerekse öz bakımından en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Eflatun önce hocasının yolundan yürümüş, hocası için Faidon, Apologia ve Simposyon adlı eserleriyle ölümsüz anıtlar diktikten sonra Sokrates felsefesini aşarak başlı başına bir sistem kurmaya başlamıştır. Eflatun felsefesinin özü idealar teorisi ve insan ruhunun ölümsüzlüğüdür. Tüm felsefi düşüncenin temeli olan dünyanın özünün maddi olmayıp manevi olduğu görüşünü ilk kez ortaya atan Eflatun'dur. Ahlak ve devlet sorunlarıyla da uğraşan Eflatun, hocasının acıklı ölümünden sonra ideal bir devlet tasarlamış, bunu Devlet adlı eserinde yansıtmıştır. Atina'da felsefi, mistik nitelikte akademiya ekolünü kuran Eflatun, orada verdiği konferanslarla düşüncelerini anlatmıştır. Eflatun'un daha geniş okuyucu çevresi için yazdığı diyaloglar ise onun derin düşünme yeteneğini şair ve sanatçı ruhuyla nasıl bağdaştırdığının kanıtıdır. Ölümünden sonra yayımlanan Nomoi, Kanunlar adlı eseri hem felsefi hem de tarih bakımından önemlidir. Ön söz, okuyucu. Ön söz okumazsın sen, biliyoruz. Kendimizden biliyoruz bunu. Haksız da değilsin hani, ön sözlerin çoğu anlayışına sınır koyar, bir gözlük takar gözüne. Öyle bir gözlük ki ne kadar güzel de gösterse görülmüş bir dünyayı gösterir sana. Ön sözü eserin sahibi de yazmış olsa sana dilediğini göstermeye hakkı yoktur o eserde. Hakkı olsa da çokluk bir şey kazanmaz bundan. Kendi hakkını korurken eserinin hakkını yer. Çünkü eserle serbestçe kaynaşmana, onun kaşını gözünü değil de topuğunu ya da saçlarını sevmene engel olur. Oysa kendisi bile asıl senin oralarını sevmene sevinir. Böylesine karışık bir iştir bu. Kendi eserine ön söz yazan için söylüyoruz bunu. Bir de eseri bir başka dile çevirenin ön sözünü düşün. Eseri çevirmek de zaten seninle eserin ve yazarın arasına girmiş, bir de tutup yeni bir gözlük daha vermeye çalışıyor sana. Sanki eserden ne anladığını, onu senin de nasıl anlamanı istediğini çevirideki dili ve deyişiyle belli etmemiş gibi. Çeviri ister istemez bir eserin anlamını sınırlandırmadır. Çeviren ne kadar titiz de olsa sana eserin kendincesini, bir süzgeçten geçmişini verir. Traditor, traditor. Çevirene güven olmaz der İtalyanlar. Ne var ki bir kitabı gerçekten atlamadan, dalga geçmeden okuyanlar da yalnız çevirenlerdir. Okuyucunun anlar gibi olup geçtiği, dünya görüşüne ve gündelik kaygılarına göre çiğnemeden yuttuğu ya da bir kenara attığını evirip çevirmek, şu veya bu türlü açıklamak ve kendi anlayışının sorumluluğunu yüklenmek zorundadır. Hele çevrilen kitap Eflatun'un devleti gibi binbir süzgeçten geçip binbir kalıba girmiş, 2400 yıldır hallaç pamuğu gibi atılmış bir kitap olursa. Sana sunduğumuz Türkçe devlet elbette bize göre bir devlet olacak. Ama bu bize göreliği bile bile yapmış, Eflatun'u zorla kendi zevkimiz ve anlayışımızdan yana çekmiş değiliz. Tersine elimizden geldiği kadar Eflatun'un havasına girmeye, değişine ermeye, Eflatunca konuşmaya çalıştık. Senin anlayacağın, Eflatun'un yüzyıllardır çevresine dolan kelli felli, cübbeli, uzun sakallı, çatık kaşlı bir sürü değersiz değersiz bilginleri ite kaka yanına sokulmak, kendisiyle senli benli olmak istedik. Sırtımızda ne filozofların ne de filologların yumurta küfeleri vardı. Onun içinde devleti çevirirken kılı kırk yarmaktan çok anladığımız kadarını en rahat Türkçe ile söylemek yolunu tuttuk. Bu işi güle söyleye Eflatun'u kendi hocamızmış gibi kah hayranlıkla, kah şüphe ve gülümsemeyle, kah ürke ürke dinleyerek yaptık. Ama bundan işimizi ve kendimizi küçümsedik, ciddiye almadık anlamını çıkarma. Çünkü bir yandan Eflatun'la senli benli olma, bir yandan da şimdiye kadar ağdalı, lügatlı bir dille söylenmeye alışılmış sözleri halkın Türkçesiyle söyleme çabalarımızla hem insanca hem de Türkçe düşünmenin gelişmesine az çok yardım ettiğimize inanıyoruz. Çevremizdeki türlü eksiklikler, aykırılıklar ortaya çıkınca da bu inancımız sarsılmayacak. Sağ kalırsak onları seve seve düzelteceğiz. Kalmazsak bizim yerimize düzeltecek Türklere şimdiden merhaba. Bu düşünceyle işin kolayına kaçtığımızı, kendimizi hem Eflatun'a hem de sana karşı sorumlu saydığımızı da sanma. Sana verdiğimiz bizim yapabileceğimizin en iyisidir. Dilimizin çok daha arık, terimlerimizin hem daha Türkçe hem de daha kesin, daha kaçamaksız olmasını isterdik. Ne var ki Yunanca bilmediğimiz hem de devletin rahat okunmasını istediğimiz için yeni terimleri burada dilediğimiz kadar kullanamadık. Ortalama bir yolu bu çeviri için uygun gördük. Faydalandığımız değişik çeviriler bilimsel değerine Yunancadan çevrilmiş olmalarına rağmen çok yerde Eflatun'a pek ağır cübbeler giydirmiş, bütün eserlerinde gündelik konuşma dilini kullanmış, felsefeyi halkın hatta çocuğun senli benli gülümser dünyasına indirmiş olan bu adamı ağdalı, çetrefil bir yazı diliyle konuşturmuşlar. Akdeniz'in suları gibi duru bir düşünceyi kimi zaman dibi görünmez karanlık kuyulara çevirmişler, metinden uzaklaşmayalım derken insandan uzaklaşmışlar. Felsefeyi ayağa düşürmek korkusuyla halkın ulaşamayacağı raflara koymuşlar. Ama haksızlık etmeyelim. İngiliz Cevit hiç de öyle değil. Bizden çok önce o da Eflatun'un kolay okunup anlaşılmasını, yani Eflatun'un kendi dilinde yaptığını İngilizce'de yapmak istemiş. Anlamadığımız yerleri ona sormadık. Hatta bize yolumuzu bulduran da o olmadı. Ama çalışmalarımızda yer yer hız ve güven verdi bize. Doğrusunu istersen bizim çevirimiz başkalarının çevirileri arasında Eflatun'u sezinleme çabası oldu. Yunanca metni hiç başvurmamış sayılmayız. Dördüncü kitaba kadar klasikler arasında çıkmış ve Yunancadan yapılmış çeviriden faydalandık. Sıkıştığımız yerlerde eski Yunanca bilen dostumuz Azra Erhat'a bir kelime ya da bir cümlenin aslını kurcalattık. Eflatun'un şu ya da bu sözü nasıl bir ağız ve ne çeşit, ne kökten kelimelerle söylediğini sorduk. Fransızca çevirilerin Eflatun'un ortamalı dilden aldığı diri ve somut kelimeleri bir hayli soyutlaştırıp terimleştirdiğini o da gösterdi bize. Ama ne de olsa biz Eflatun'u el gözüyle tanıdık, devleti kılavuzla dolaştık. Bu yüzden baştan sona dilediğimiz kadar serbest olamadık. Eski Yunanca'nın somutluk ve dirilik bakımından Türkçe ile yakınlığından faydalanamadık. Bununla beraber söyleyişte olduğu kadar kelime seçiminde bazı ağırlıkları atmayı, metnin özüne daha yakın karşılıklar bulmayı denedik. Buna bir örnek verelim. Devletin önemli kavramları arasında adalet ve adil başta gelir. Bu terimleri Arapça diye değil, düşüncenin akışını bozdukları, yerlerine oturmadıkları için değiştirmek zorunda kaldık. Buna karşılık, doğruluk ve doğru hiçbir yerde aksamadı. Bunun sebebi şu olsa gerek. Bizim eskiler adalet ve adil kavramlarını başı kaba saydıkları Türklerin diline sığmayacak kadar yüksek saymış ve bunları Kur'an'ın diliyle söylemeyi, adaleti Tanrı katına yükseltmeyi daha doğru bulmuşlar. Bunu yapan aydınlarımız adalet düşmanlarının bundan faydalanacaklarını düşünmemişler. Ne bilsinler ki günün birinde adaletin kılıcı keskindir denince, halk bunu padişahın kılıcı keskindir diye anlayarak doğruluktan, doğru adam olmaktan çıkan padişaha adil denmesini kimse yadırgayamayacak. Eski Yunan aydını burada faka basmamış. adaleti, yani devletin en büyük ilkesini devletin hizmet ettiği, daha doğrusu hizmet edeceği halkın diliyle söylemiş. Bakın Eflatun ya da Sokrates adaleti, yani doğruluğu nasıl anlatmaya çalışıyor. Bir delinin eline silah vermek doğru mudur diye başlıyor. Siz gelin de burada doğru sözü yerine adil sözünü koyun, tutmuyor. Deliye silah vermek neden doğru değildir diye başlayan düşünce, doğruluğun herkese en iyi yapacağı işi vermek olduğu sonucuna varıyor. Böylece Eflatun doğruluktan ne anladığını halkın diline dayanarak anlatıyor. Bizim içtimai adalet diye gündelik hayat dışına çıkardığımız kavram, devlette herkesin doğru diyeceği bir şey, bir ortamalı kavram oluyor. Herkesin en iyi yapacağı işi yapması doğru mudur? Doğru. Öyleyse doğruluk herkesin kendi işini yapmasıdır. Doğru adam da kendi işini yapandır. Adalet, adil kelimeleriyle bu geliştirmeyi yapamazsınız dilinizde. Onları ancak Arapça konuşanlar devleti çevirirken kullanabilir. Kaldı ki adaletin, adilin karşıtlarını nasıl söyleyeceksiniz? Haydi adaletsizlik dediniz. Bu da kavramı tam vermiyor ya neyse. Ya adilin karşısına ne diyeceksiniz? Adil olmayan ya da gayri adil mi? Olacak şey değil. Oysa ki eğrilik, eğri, Eflatun'un ne demek istediğini kestirmeden anlatıyor. Adalet gibi ortamalı olması gereken bir kavramı bilinen bir köke bağlıyor. Gerçi doğru yalanın ve yanlışın da karşıtıdır ama ne yapalım, dilimiz öyle istemiş. Belki bir keramet de vardı öyle isteyişinde. Doğru adam dendiği zaman her Türk bunu gerektiği gibi anlar. Karışıklık olmaz, daha ne istiyoruz? Devletin önemi. Bugün insanlık adı altında topladığımız değerlerin kaynaklarından biri de Eflatun'un devletidir. Doğuda ve batıda Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce kutsal değilse bile en önemli kitap devletti. Kaldı ki ilk Hristiyan ve Müslüman aydınları kendi din felsefelerini bu kitabın değişik yorumları üstüne kurdular. İdea kuramı, ki Eflatun'un hiç de kestiremeyeceği mistik ve metafizik dünya görüşlerine döküldü, en açık anlatışıyla bu kitaptadır. Hristiyanın da Müslümanın da gerçek ötesi ve dünya zindanı 7. kitaptaki mağara benzetmesine bağlanabilir. Hüsnü mutlak, hayr-ı ula, fevk at tabia, ilkeler ilkesi, tek tanrı kavramları Eflatun'dan gelme olduğu gibi Descartes'in "Düşünüyorum, öyleyse varım" sözü Eflatun'un devlette düşünülen, kavranan dünyayı görülen dünyadan daha gerçek sayarken söylediklerinin bir özeti gibidir. Eflatun'un dinlere yiyecek olmuş yönü bir yana, bugüne kadar ortaya atılmış bütün devlet kuramlarının, komünizm ve nazizm de içinde bütün toplum düzenlerinin devlette ipuçları, hatta kaynakları bulunabilir. Rönesans'tan bu yana politika alanında ne düşünülmüşse devlette çekirdek olarak vardır. Hele J.J. Rousseau'nun devlet ve eğitim üstüne düşündüklerini bu okuyacağınız kitapta daha da açık olarak görürsünüz. Devlet, insanlığın iliklerine işlemiş bir kitaptır. Böyleyken ne tuhaftır, en az okunan kitaplardan biri de devlettir. Biz bu kitabı çevirenler bile birçok sayfalarda yepyeni şeylerle karşılaştık ve devleti gerçekten okuyup okumadığımızı birbirimize sorduk. Devlet okunmuş olsa bile sık sık yeniden okunmaya değer, dünya gibi hep yeniden anlaşılmak isteyen bir kitaptır. Devleti kim, nerede, ne zaman, nasıl yazdı? Sokrates hiç şüphesiz Eflatun'dan çok daha yaratıcı, daha erkek bir kafaydı. Kalıpları kıran, buzları eriten, herkesin alışık olduğu düşünüşten başka türlüsünü getiren herhalde Sokrates'ti. Bu filozof üstüne bildiklerimiz o zaman için az sayılmaz ama onları hiç bilmesek bile Eflatun gibi değerli bir yazarın düşünebildiği en değerli şeyleri kendisine mal ettiği insanın zamanında gençler üstüne ne türlü bir etkisi olduğunu, böyle bir etkisi olabilmek için de ne yaman bir kafası olduğunu düşünün. Bizim eski dünyamızda buna benzer bir durum Şems ile Mevlana arasındaki kaynaşmadır. Şems de Sokrates gibi dünyaya kitap yerine kendini anlamış, sevmiş bir insan bırakıp gidiyor. Eflatun gibi Mevlana da bütün düşüncesini ve sanatını bir büyük dostun emrine, hizmetine koyuyor. Dar kafalıların öldürdüğü Sokrates'in de Şems'in de ölümleri yepyeni bir düşünüş ve duyuş akımının başlangıcı oluyor. Bütün diyaloglarda olduğu gibi devlette de hangi düşüncelerin nereye kadarının Sokrates'ten geldiğini bilemeyiz. Bu iki insan bir patoda eriyip birbirine karışmış, kaynaşmış gibidir. Gerçi Eflatun'u bir yazar, bir sanatçı olarak yalnız başına düşünebiliriz. devlette Sokrates'in söyledikleri gerçekten kendi düşünceleri de olsa, onları Sokrates'in ölümünden yıllar sonra derleyip toplayıp kendi dilediği gibi düzene sokan Eflatun'dur. Tanıdığımız Sokrates ise Eflatun'un tanıttığı, dilediği gibi konuşturduğu bir Sokrates'tir. Resim modeline ne kadar benzerse benzesin, resmi yapanın eseridir elbet. Ama bir filozof olarak Eflatun'un Sokrates'in eseri olduğu su götürmez. Kısaca, devletin babası Sokrates, anası Eflatun'dur diyebiliriz. İnsan düşüncesinin bir dönüm noktası olan Sokrates'in kim olduğunu, nasıl yaşayıp öldüğünü az çok biliyoruz. Milattan önce 468 yılında doğmuş ve 400 yılında ölmüş. Bütün ömrü Atina'da geçmiş. Babası heykel ustası, anası ebeymiş. Erkenden dökülmüş saçları, yuvarlak yüzü, irice burnuyla kaba görünüşlü, filozoftan çok hamala benzeyen bir adammış. Gelişi güzel giyinir, yaşar, kendi evinden çok başkalarının evinde yer içer, karısına, çocuklarına boş verir, her gün çevresini saran gençlerle şurada burada akşamlara kadar çene çalarmış. Bir savaşta Akibedes'in hayatını kurtaracak kadar gözü pekmiş. Her çeşit insanla ahbapça, dobra dobra konuşur, her düşündüğünü herkese açıkça söyler, devletin politikasına da yalnız seyirci tenkitçi olarak karışırmış. Konuşmalarında asıl güttüğü amaç, herkesi bildiği, inandığı şeyden şüphe ettirmekmiş. En çok söylediği iki sözden biri, benim tek bildiğim, bir şey bilmediğimi bilmektir. Öteki de, kendini tanı sözüymüş. Gençliğin ahlakını bozuyor diye 275'e karşı 281 oyla ölüme mahkum edildiğinde de kendini kurtarmak için ne düşüncelerinden kısıntı yapmış ne de kaçabileceği halde kaçmış. Dostları arasında baldıran zehrini şarap içer gibi içmiş. Eflatun olmasa Sokrates üstüne bildiklerimiz aşağı yukarı bunlar olacaktı. Hoş Eflatun da bize hayatı üstüne fazla bir şey öğretmiyor ama diyalogların her satırında Sokrates bir tanrı gibi hazır ve nazırdır. Diyalogların ve hele devletin yazılmasına asıl yol açan olay da Sokrates'in ölümüdür. Bu ölüm üstelik bütün bizim garplı dediğimiz kafanın da kaynağı sayılabilir. Onun için Sokrates'e baldıran zehirini içirten olaylar üzerinde durmak istiyoruz. Sokrates'in ölümü, Atina ile Sparta'nın birleşip İran ordularına karşı kazandıkları zaferler, yani Sokrates'in doğmasından 2 yıl önce hazırlanmaya başlar. Ortak düşmana karşı savaşa Sparta kara kuvvetleri, Atina ise deniz kuvvetleriyle katılmıştı. Zaferden sonra Sparta'nın ordusu başına dert oldu, memleketi sömürdü. Atina ise savaş için hazırladığı filoyu ticaret için kullandı, dünyaya açıldı, dünya Atina'ya geldi, Atinalılar kendilerine hiç benzemeyen, kendileri gibi düşünmeyen bambaşka insanlarla tanıştı. Değişik insanların bir araya gelmesi Atina'da eski inanışların, düşünüş geleneklerinin yıpranmasına yol açtı. Deniz yolculukları Atinalıları yıldızları bilmeye, yıldızlarda evrenin sınırlarını araştırmaya götürdü. Atina'da bir yandan eski inanışları yıpratan, bir yandan da yeni bilgiler edinmeye çalışan ve sonradan filozof, bilgisever adını alan bir takım aydınlar türemeye başladı. Bunların bir kısmı Thales ve Heraklitos gibi Anadolu filozoflarının ardından giderek insanın yaşadığı dünyayı, havayı, suyu, ateşi, toprağı yani fizik gerçeği aydınlatmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da akıllarını yalnız bütün inanışları çürütmekte, her şeyin püf noktasını bulmakta kullanıyorlardı. Birinciler için önemli olan insan dışı gerçekler, ikinciler içinse daha çok insan içi gerçeklerdi. Fizikçiler insanla ilgili sorunları, meseleleri küçümsüyor, sofistlerse hiçbir sonuca varmaksızın da olsa yalnız insanla ilgili sorunları ele alıyorlardı. Sokrates'in doğduğu yıllarda Atina'da daha çok sofistlerin sözü geçiyordu. Doğrusunu isterseniz Sokrates fizikçilerden çok sofistlerden yanıdır. Bu okuyacağınız kitapta bile aslan payı fizikçilerden çok sofistlerindir. Çünkü devlet insan dışından çok insan içine çevrik bir kitaptır. Uzun sözün kısası Sokrates sofistlerle birlikte demek istiyor ki insanın hayatı dünyanın hayatından daha önemlidir. Asıl bilgi dünyayı değil insanı bilmektir. Tanrılar evreni yönete dursun, insan kendi hayatını yönetmelidir. İyi ile kötüyü, doğru ile eğriyi ayırt etmesini öğrenip hem kendini hem başkalarını adam etmelidir. Bütün bilimlerin amacı insanların daha iyi insan olmalarını sağlamaktır. Sokrates böylece felsefeyi tabiattan çok insana, fizikten çok ahlaka bağlamış, filozofu ister istemez dünya işlerine, politikaya, günlük sorunlara karıştırmış oluyordu. O kadar ki düşüncelerinden çıkan sonuca göre ya devlet adamının filozof ya da filozofun devlet adamı olması gerekiyordu. Atina'da demokrasi ile felsefenin sarmaş dolaş olduğu ya da birbirini didiklediği yıllarda sofistler arasında iki düşünce çatışıyordu. Bunlardan birine göre insanlar doğuştan iyi ve eşittirler. Toplumun kötü düzeni onları bozuyor, güçlüler güçsüzleri eziyor, kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı bir silah oluyor. Öteki düşünceye göre ise insanlar doğuştan ne iyi ne eşittirler. Yalnız güçlü ve güçsüzler vardır. Güçlünün güçsüzü yönetmesi, ezmesi tabiat gereğidir ve doğrudur. İnsan haklı olmaya değil, kuvvetli olmaya bakmalıdır. Bu iki düşünceden biri daha çok Atina, öteki daha çok Sparta devletinden örnek alıyordu. Biri daha çok halkçıların, öteki daha çok aristokratların ya da zenginlerin ekmeğine yağ sürüyordu. İşte Eflatun'un devlet diyaloğunun kaynağı bu iki düşüncenin çatışmasıdır. Sokrates gerçi açıkça hiçbirini desteklemiş değildi. O, devletin başına en akılların gelmesini istiyor, nerede olursa olsun, yalnız akla uygun olanı arıyordu. Ne var ki içinde yaşadığı Atina demokrasisinin akla uymayan tarafları çoktu. Sokrates de aklının dikine gittikçe durmadan düşman kazanıyordu. 400 bin Atinalının 250 bini hiçbir siyasal hakkı olmayan kölelerdi. Geri kalan 150 bin yurttaştan da küçük bir azınlık büyük meclise girebiliyor, devleti yönetenler yurttaşlar listesinden alfabe sırasına göre seçiliyordu. Böylece her halk çocuğu her an devleti yöneten 1000 kişinin arasına girebiliyordu. Ama şu ya da bu değeri bilgisiyle değil sadece halk çocuğu olduğu için. Sokrates herkesin başa geçme hakkını doğru bulmakla birlikte başa geçenin en değerli yurttaş olmasını istiyor. Bunu istemekle de devleti çoğunluğun değil seçkin bir azınlığın yönetmesini istemiş oluyordu ki bu da bir yandan halk çocuğunun bilgisizliğini yüzüne vurmak, öte yandan kendilerini en değerli azınlık sayan aristokratların ve zenginlerin halk düşmanlığını ister istemez haklı çıkarmak demekti. Demokrat Atina'nın bütün korkusu da onların kuvvetlenip devleti elde etmeleriydi. Nitekim Sparta'nın desteklediği demokrasi düşmanları Critias'ın önderliğiyle baş kaldırmaya hazırlanıyorlardı. İşte bu Critias Eflatun'un amcalarından biriydi. Baş kaldırma suya düştü. Critias öldü. Demokratlar bu baş kaldırmanın arkasında haklı haksız Sokrates'in parmağı olduğunu sandılar. Hem de Sokrates de çok oluyor artık dediler. Ne tanrılara saygısı var, ne atalara, ne devlete. Herkesi, her şeyi eleştirmeye, akla vurup çürütmeye kalkıyor, gençlerde hiçbir şeye inanç bırakmıyor. Sokrates böylece baş kaldırmaya katıldığı, başkalarını baş kaldırmaya zorladığı için değil, serbest düşündüğü, eski düzenin temellerini sarstığı için ölüme mahkum oldu. Zaferi aristokratlar ve zenginler kazansaydı Sokrates kurtulur muydu? Hiç sanmıyoruz çünkü Sokrates en güçlülerin değil en akıllıların başa geçmesini istiyordu. Bunu istemekten de hiçbir güç, hiçbir düzen alıkoyamayacaktı onu. Üstelik belki Critias'ın ve Eflatun'un dostluğundan da olacak, diyaloglar yazılmayacak, Sokrates'in düşünceleri bize kadar gelemeyecekti. Sokrates'in ölümü vaktinden önce öten horozun ölümü gibidir. Ölmek onun düşüncesinin kaçınılmaz sonucuydu. Bir bakıma da en büyük eseri ölümüdür. Onun için bu ölümü, okuyacağınız devletin de belki asıl kaynağı olan bu ölümü Eflatun'un ağzından anlatacağız size. Sokrates, artık gidip yıkanma zamanı geldi. Zehiri içmeden önce yıkanmak yerinde olur sanırım. Bir ölüyü yıkama işini kadınlara bırakmamalı dedi. O zaman Kriton söze karıştı. Peki Sokrates dedi. Buradakilerden ve benden, çocukların ve daha başka şeyler üstüne isteklerin nedir? Ne dileğin varsa söyle, sevdiğimiz için seni canla başla yaparız. Ne mi istiyorum sizden dedi, her zaman ne istedimse onu. Kendi kendinize iyi bakın, böylece hem benim için hem benimle ilgili her şey için, hem de kendiniz için gereğinde yapılacak olanı seve seve yaparsınız. Şimdiden söz vermeseniz bile, ama kendinize bakmazsanız, eskiden ve bugün konuştuklarımızdan çıkan sonuçlara göre yaşamazsanız, ne kadar söz verseniz, ne kadar yemin de etseniz boştur.